tadımız yemeklere, hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. İyi haftalar diliyoruz başkentten. İşte birlikteliğimiz başladı. Hayatın seslerine hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz. 15.55'e dek bugün de siz sevgili hayatın sesleri dinleyicileriyle birlikte olmak istiyoruz her zaman olduğu gibi. Programı sizler için Feray Uz, Gülşen Ayvaz, Meltem Afşar hazırladılar. Yayınımızı Recep Özden ulaştırıyor sizlere. Ve ben Nilgün Doruk, sizleri de bekliyoruz programımıza. Program boyunca bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımızı hemen hatırlatalım. 0090 312 463 34 19 ve 463 34 21. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyenlerimiz. Yine Hayatın Sesleri Facebook ve Twitter hesaplarımızın adları Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizde işte ilk müziğimiz geliyor şimdi kulaklarınıza. lezzet hikayeleri. Lezzetli köşemiz başladı. Gazeteci sevgili Mehmet Efe ile birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhaba Nilgün Hanım.
Evet, bugün alabalıktan söz edeceğiz. Alabalık aslında ülkemizin en tanınmış balık türlerinden bir tatlı su balığı herhalde, evet. Değil mi? Nerede yaşar, nasıl gelmiş ülkemize, birazcık şöyle tarihçesinden söz ederek, evet, gelelim istersen günümüze. Nasıl, evet, beslenirler?
Aynen. Aslında şöyle, hem tatlı hem tuzlu olanı var. Çünkü somon dediğimiz, evet, kuzeydeki aynı familyadan, aynı, onlar da alabalıkgillerden. Onlar tuzlu suda yaşayan kısmı, ama bizim Türkiye'de genel kabul görmüş olanı tatlı su balığı. Hı hı. Özellikle bizim tatlı sularımızın vazgeçilmez balıklarından bir tanesi. Karadeniz'in vazgeçilmez balıklarından bir tanesi. Hali hazırda bize özgü olanlar da var. Mesela Antalya'da alakır diye, Karadeniz'de kırmızı benekli olarak adlandırılan.
Çeşitleri var yani.
Tabii çeşitleri var. Tek bir çeşit değil. Ama yetiştiriciliği yapılan gökkuşağı alabalığı denilen ve o da Avrupa'nın farklı yerlerinde gene Avrupa alabalığı diye de geçiyor. Kuzey Amerika alabalığı diye geçiyor. Güney Amerika alabalığı, ama hani gökkuşağı farklı bir tür olarak egzotik türler diyoruz. Yani bize, hı hı, bizde dışarıdan gelmiş olan, bize endemik türlerimiz var. Demin söylediğimiz o alakır, Anadolu alası, işte kırmızı benekli gibi. Onlar bizim yerli ırklarımız. Onlar endemik türler. Bir de egzotik türler dediğimiz dünyadan bize gelmiş olanlar var. Özellikle bu gökkuşağı alabalığı yetiştiricilik anlamında en çok tercih edilen. Çünkü aynı sürede yem yediğinde daha fazla kilo aldığı için o daha çok tercih ediliyor. Hmm. Ve üzerinde gerçekten anaçların diyelim ona, annelerin üzerleri böyle aşağı yukarı yarım metre ile bir metreye kadar büyüyebiliyor anaçlar. Ve 20-25 kilogramlara kadar gelebiliyorlar. Üzerlerinde gerçekten bir gökkuşağı rengi var. Böyle müthiş, keyifli balıklar. Görüntüleri de çok güzel zaten.
Anaçlar büyüyorlar, babaçlar büyüyorlar mı?
Babalar da büyüyor ama renk özelliği, özellikle hani normalde hayvanlarda erkekler daha renkli olması, hı-hı, beklenir diğer birçok şeyde, ama balıkta, özellikle alabalıkta tam tersi. Baba daha mat renkli, ama şey, anaçlar daha böyle gökkuşağı, daha renkli görüntüleri var. Onlar da büyüyor, aynı büyüklüklere geliyorlar. Ülkemize de işte egzotik türler 1750'lerden itibaren farklı yerlerde, işte Osmanlı döneminde havuzlarda, nehir yataklarında yetiştirmekle ilgili çalışmalar başlamış, ama tam çiftlik anlamında, hani alabalık çiftliği, evet, böyle havuzların olduğu, soğuk suların olduğu ilk çiftlik 1969 yılında Bozoyuk'ta açılmış. Bilecik Bozoyuk'ta.
Çok da eski aslında.
Tabii 69'lu, ama bu öyle bir hızlı yayılmış ki, mesela bizim Denizli'de, Denizli'ye gittik geçen hafta, orada alabalık işletmesine gittik. Hasan amca diye böyle kendisi çoban olan ama o aile işletmesi olarak çocuklarıyla birlikte, Yasin abiyle birlikte bir tesis kurmuşlar. Ta 75'lerde, yani ne kadar hızlı yayıldığını düşünün. İlk tesis 69'da Bilecik'te, Bozoyuk'ta kuruluyor. 70'te de Denizli'de, 70-75'ler arasında da Denizli'de hemen bu işin karlı olduğu ve yapılabileceğiyle ilgili çalışmalar başlamış ve tüm dünyaya böyle hızlı bir şekilde ilerleyerek tüm dünyaya alabalık satıyoruz artık.
İhracatta iyiyiz.
Tabii. Şu anda Avrupa'nın en büyüğüz. Rusya'ya, Almanya'ya, işte İspanya'ya, Danimarka, yani Danimarka ki, hı-hı, bir balık ülkesi. O fiyortlarda yetiştiriyorlar onlar. Onlara bile alabalığı biz Türkiye'den gönderiyoruz. Altyapımız bu anlamda gelişmiş. Yıllık neredeyse 1 milyar dolarlık alabalık, yani bu tatlı su sadece ihracatımız. Hı-hı. Bizim normal çipura levreğimiz de var. Neredeyse bir o kadar da onlar yapıyorlar. Böyle bir pazar payına sahibiz ve gönderiyoruz dünyaya. Tabii gönderirken iki şekilde gönderiliyor bu. Bir donmuş dediğimiz, yani yenme pozisyonuna gelmiş ama dondurulmuş, hı-hı, şoklanıyor. Taze gibi tüketilebilen alabalık çeşitleri var. Bir de işlenen filetosu çıkartılarak, füme yapılarak gönderdiğimiz, ihracat yaptığımız çeşitler var. Yani türler var, ürün çeşitliliği diyelim ona. Ürün çeşitliliğimiz var bu anlamda. Taze o yani dondurma olarak gönderilmiş olan balıktan 3 euro kazanıyorsak, fileto yapıp da onu böyle isli alabalık, meşe odunlarında isliyorlar böyle. Aşağı yukarı bir 4-5 saat o meşe odunluğunun isinin içerisinde kalıyor. Sonrasında bir gün dinleniyor. Sonrası filetosu çıkartılıp paketlenip vakumlayarak bütün dünyaya satıyoruz. Onda 9 euro neredeyse. Yani taze dondurulmuş olarak göndermekle işleyip de göndermek arasında ülkemize ekonomik gelir anlamında 3 kat 4 kat daha fazla gelir elde ediyoruz. Böyle bir yapıya sahip.
Şimdi kolay avlanmadıklarını biliyorum ben, uyanık bir balık olduğunu duymuştum.
Öyle avlamak zaten tam bir ustalık gerektiren bir balık. Onun için şu anda avlayarak sattığımız balıkları biz genelde içeride ülke içerisinde kendimiz yiyoruz. Bizler tüketiyoruz. Ama onun dışında yetiştiricilikle ilgili olan kısmı çiftliklerde yapılıyor. Çiftliklerde zaten yani dünyada, Avrupa'da birinci oluyor olmamızın en büyük sebeplerinden bir tanesi, bizim sularımız hala oksijen anlamında çok zengin. Ve soğuk sularımız var bizim. Kar sularıyla yapıyoruz. Alabalık çünkü kar suyunu çok seviyor. Yetiştirebilmek için, yani çiftlikte daha yetiştirebilmek için 7 santigrat derece ile 20 santigrat derecesinde olması gerekiyor. Eğer 20 santigrat derecenin üstüne çıkarsa balıklar yetişmiyor. Daha düşük olursa da yetişmiyor. Ama bizim Karadeniz'de o artı 4 derecelerde, hani neredeyse donmaya yakın yerlerde yetişen, gene endemik olarak bize özgü olan o kırmızı benekli alabalıklar var ve avlaması çok zor. Ama avlandığında da lezzet anlamında tabii yetiştirmeye göre mutlaka daha farklı.
Şimdi çok da lezzetli, besin değeri açısından da çok büyük protein kaynağı ama
evet.
Şimdi dişiler mi, erkekler mi, hangisi daha
evet,
etli?
Etli. Bunu şöyle söyleyelim. Normalde yetiştirme anlamında yapılırken bir de bunu önce söylemek istiyorum. Hani herkes tavukla ilgili şey diyorlar ya, 45 günde yetiştiriliyor. Hani ben bununla ilgili bilimsel anlamda olumsuz bir şey söyleyemeyeceğim ama akıllarında soru işareti varsa alabalığı rahatlıkla tüketebilirler. Alabalık doğumdan işte porsiyonluk kıvama gelinceye kadar, yani bu da 250 ile 350 gram arasındaki büyüklüğe gelinceye kadar tam 12 ay boyunca o soğuk sularda bekliyor. Yani çok hızlı gelişen bir balık da değil aslında. Ve mümkün olduğu...
Neyle besleniyor bunlar?
Balık unu, hamsiden, hani fazla hamsiler ya da bazı fabrikalarda çıkan balık artıklarını balık ununa çeviriyorlar. Çünkü etçil bir balık aslında. Sadece hani biz mısır veremiyoruz, sadece o etçil olduğu için mutlaka gene balık kökenli bir altyapı kurmak gerekiyor. Onun için balık unuyla besliyorlar bunları. Zaten bizim avantajlı oluyor olmamız ya da Avrupa'da tutuluyor olmamızın sebeplerinden bir tanesi de bu. Etçil hayvana Avrupa'da soya veriyorlar mesela çok fazla. O da lezzetini bozuyor. Ama biz balık unu verdiğimiz için lezzet anlamında çok daha başarılıyız. 12 ay boyunca anca büyüyor o havuzlarda ve biraz da meşakkatli bir iş. Hani 1 aylık, 3 aylık, 5 aylık diye böyle ayırmak zorundasınız. Çünkü özellikle erkekleri o havuzlarda rekabete girip birbirlerini yemeye çalışıyorlar. Etçil oldukları için rekabete giriyor dişilerle birlikte aynı yerde olduklarından. Onun için mümkün olduğunca dişi hayvanları, yani dişi balıkları seçip dişileri birazcık daha aynı havuzlara koyuyorlar. Biz genelde yediğimizde dişileri yiyoruz mesela.
Evet.
Çünkü hani her zamanki gibi erkekler hırçın ve kavga çıkaran cinsten ama hanımlar daha sakin ve daha hızlı kilo alıyorlar o an şeyde, havuzlarda beslendiklerinde. Onun için o 12 ay içerisinde ya da 10-12 ay içerisinde 250 gramlık, 350 gramlık porsiyonlar haline gelebiliyorlar havuzlarda. Aslında şöyle bir şeyi de var, hikayesi de var bunların. bazı türler, bu somon başta olmak üzere, başta söylemiştik somonlu bir alabalık türü, alabalıkgillerden, denizde yaşayıp doğum evresine geldiklerinde atlayarak nehirlerden soğuk sulara gidiyorlar. O soğuk sulara gitme aşamasında gerçekten uzunca bir yol ve o büyük balıklar, tersine düşünün, hani suyun çok olduğu yerden az olduğu yere doğru giderken böyle zıplıyorlar, atlıyorlar bir üste geçmek için. Bazen toprakta sürünüyorlar ve doğdukları yere geri geliyorlar. Orada anneler, evet çok enteresan böyle, orada doğum yapıyor anaçlar ve ölüyorlar orada. Yavrular akıntıyla tekrar denize doğru gidiyor ve orada gene büyüyor, evrimini tamamlıyor, öyle diyelim, yeterli ergenliğe geliyor. Eğer avlanıyorsa, işte arada biz avlıyoruz onları, tekrar nerede doğduysa içgüdüsel olarak aynı yere, annesinin öldüğü yere geri gidiyor. Böyle bir döngüsü var. Bu özellikle somonlarda bu böyle, bazı Avrupa alabalık türlerinde böyle, ama bizim alabalıklarımız, onlar da tersine yüzme. Yani soğuğa doğum yapacakları zaman, yavrulacaklarında, yumurta bırakacaklarında mutlaka soğuğa doğru, yani nehrin altında yaşıyorsa doğum yapacağında yukarıya doğru gene bir atlamayla soğuğa gidip orada yumurtalarını bırakıyor.
Şimdi hani ihracat anlamında da çok önemli konuma geldik. Ekonomik anlamda da bize çok büyük değer katıyor bu anlamda baktığımızda. Ama yok olmaması için de birazcık çaba göstermemiz gerekiyor. Kesinlikle. Yasaklara uyulması gerekiyor değil mi? Evet. Belki o yavrulama döneminde biz onları yakalamaya çalışıyoruz.
Aynen. Bununla ilgili zaten Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı'nın Su Ürünleri Genel Müdürlüğü var. Bu genel müdürlük bununla ilgili denetimleri yapıyor. Avlanma yasağını belirliyor. Ne zaman avlanacağı ile ilgili tarihler belirli. Eğer tarih dışında bir avlanma söz konusuysa, yani yasak avlanma söz konusuysa, onun parasal anlamda da cezası var. Oralara bir daha gelmemesiyle ilgili bile tedbirler konulabiliyor. Çünkü balık avcı
ağır belki,
evet. Yaptırım avlamak için önceden, hani hele sportif olarak yapıyorsanız, bunun belgesini almak zorundasınız. Eskiden hani herkes oltasını alıp gidip avcılık yapıyordu, ama şu anda öyle değil. Bunun belgesini almanız gerekiyor. Uymanız gereken kurallarla ilgili eğitim almış olmanız gerekiyor. Böyle de yapmalıyız ki balıkların geleceğini de koruma altına almak adına, o lezzetlerden mahrum olmamak adına.
Besin değeri de çok yüksek bir balık herhalde.
Aynen. Ben hemen çok ilginç bir bilgi daha buraya not aldığım için söylemek istiyorum. Mesela bizim tatlı sularda yaşayan alabalıklarımız su içmiyorlar. Oksijenin çok bol olduğu için ozmoz yöntemiyle, yani solungaçlarıyla su ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Ama başka ülkeler, yani somon balığında ya da Avrupa'dakiler su içiyorlarmış mesela. Yani o bulundukları ortamdan suyu kullanıyorlarmış. Bana çok ilginç geldi bu bilgi.
Evet, evet.
Farklı bu anlamda. Şeyde bir şey sormuştunuz, çok özür.
Ne dedim? Yasaklara, besin değeri açısından. Ha,
besin değeri, evet. Çok özür, ben hatırlayamadım. Omega 3 anlamında en fazla omega 3'e sahip balık türü. Diğer balıklarda da omega 3 var ama işte demin, çünkü beslendikleri yer ya da bu hani besleme de olsa, avlanma da olsa, kesinlikle o balık yaşayacağı konforu biliyor. Yani
evet.
7 derece ile 20 derece arasında ve en fazla oksijenin olduğu bölgede, suyun hiç bulanık olmadığı, mümkün olduğunca berrak olduğu yerlerde yaşıyor. Bu sebeple de içerik, bir de etçil olmasından, yani gene böceklerle ve balıklarla besleniyor, küçük balıklarla besleniyor olmasından kaynaklı omega 3 anlamında çok zengin.
Evet.
Onun dışında D vitamini de, E vitamini de, A vitamini bakımından vitamin değerleri de çok yüksek. Ve lezzetli, yağlı olmasından kaynaklı biraz. O soğuk, çünkü onu yağ tutmasını sağlıyor. Soğuk suda yaşadığı için lezzet anlamında da çok fazla lezzetli hale geliyor.
Evet. Çiftliklerde nasıl sağlanıyor tüm bu ortam? Onların istediği
şöyle,
ortam.
Aynı, çünkü kuruldukları yerler çiftliklerin, mesela benim gittiğim bir çiftlik, Fethiye'nin Eşmen Çayı diye bir çay var. Çayın hemen ağzı, yani kaynağında kurulmuş vaziyette. Su çıktığında hemen direkt o çiftliğe geliyor ve her an suyun derecesine, içerisindeki mineral maddesine, içerisindeki işte oksijen, azot değerlerine bakılıyor ki hani balıkların o hem lezzetini koruyabilmek adına hem de sağlıklı devam, hayatlarını devam ettirmeleri adına su kaynağı kontrol altında. Kurulan bölgelere baktığımızda da genelde mesela Keban Barajı'nda su soğukluğunun en fazla olduğu yerlerde daha çok yapılıyor. Elazığ bölgesinde aynı şekilde. Bunlara dikkat edildiği için lezzetli oluyorlar. Birkaç hemen şey tarifi de verelim alabalıkla ilgili. Birçok yerde güveçte ve tereyağında yapılıyor. Zaten kendisi yağlı bir balık.
Evet.
Üstüne bir de özellikle Karadenizliler böyle ortadan yarıp tereyağı koyuyorlar. Üstüne bir de kaşar koyuyorlar. Muhteşem bir lezzet oluyor. Evde yaparken filetosunu çıkarttırıp mantarlı soslarla çok fazla lezzetli hale gelebiliyor.
Getirebiliriz.
Ama mümkün olduğunca ya mangalda kabuğu alınmadan, yani üstünün derisi yüzülmeden ya da buğulama olarak tüketiyor olmamız çok önemli. Çünkü yağda kızartıyor olmak zaten yağlı bir balığı.
Evet. Ama her ne şekilde tüketirsek tüketelim hem besin değeri açısından hem de lezzet açısından mükemmel bir balık.
Aynen
biz
öyle.
De ülkemiz açısından bu anlamda çok şanslıyız. Az önce de söylediğimiz gibi bunun kıymetini
bilelim.
Bilmemiz gerekiyor değil mi sevgili
Mehmet? Aynen öyle.
Çok teşekkür
ben
ediyoruz
teşekkür
bu haftada.
Ben teşekkür ederim, sağ olun.
Birlikte olduğunuz için bizlerle haftaya yine birlikte olacağız. Değişik lezzetlerimizi dinleyicilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz.
Ver artık kimi daha çok sevdiğini. Kararsız olma, sen üzme herkesi. Kalbinde kim var, o mu yoksa ben miyim? Bilmek isterim yolumu çizeyim. Sen de üzgünsün bu hayatta hem de nasıl. Bir kalpte iki kalp nasıl yaşanır? İki kişi seven iki defa ölürmüş. Bir kalp yalnız bir kalbi düşünürmüş. Ah sen üzgün, ah ben üzgün. O da üzgün yapma, herkes de üzgün. Ah sen üzgün, ah ben üzgün. O da üzgün yapma, herkes de üzgün. Arar kalbin onu düşünür. Tercih yap sonra üç kalp birden ölür. Görülmemiştir böyle aşk inan dünyada. Ne biçim sevgi üç kalp bir arada. Sen de üzgünsün bu hayattan hem de nasıl. Bir kalpte iki kalp nasıl yaşanır. İki kişi seven İki defa ölürmüş. Bir kalp yalnız bir kalbi düşünürmüş. Ah sen üzgün, ah ben üzgün. O da üzgün yapma, herkes de üzgün. Ah sen üzgün, ah ben üzgün. O da üzgün yapma, herkes de üzgün. Herkes de üzgün.
5.29 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyenlerimiz ve hayatın sesleri şimdi başkente Hollanda'ya uzanıyor başkentten. Sevgili Yusuf Özkan'a merhaba demek istiyoruz. Başkente hayatın seslerine hoş geldiniz.
Merhaba, iyi yayınlar, iyi haftalar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz, iyi haftalar diliyoruz biz de. Evet, yüksek gerilim hatları çocuklarda lösemi ve beyin tümörüne yol açıyormuş. Hollanda Sağlık Konseyi'nin bununla ilgili bir haberi var. Neler söyleyeceksiniz bize bu konuyla ilgili sevgili Yusuf Özkan?
Evet, bugüne kadar yapılan araştırmalar ortaya çıkan vakaların sonucunda Hollanda Sağlık Kurulu böyle bir rapor hazırladı ve özellikle yüksek gerilim hatlarına yakın olan çocuklarda ciddi sağlık sorunları ortaya çıktığını belirledi. Bunların arasında çocuklarda lösemi ve beyin tümörü riskinin oldukça yüksek olduğu belirtiliyor. Bu nedenle de yeni konut alanları açılırken buna dikkat edilmesi gerektiği vurgulanıyor. Ve şu anda var olan konutlarda da yüksek gerilim hatlarına yakın olanlar konusunda uyarılarda bulunuyorlar. Yüksek manyetik alanda bulunduğu yüksek gerilim hatlarının ya da benzer ölçüde manyetik alana maruz kalan bölgelerden çocukların uzak tutulması gerektiğinin altını ısrarla çiziyorlar. Çünkü uzun vadede beyin tümörü ve lösemi riskini ciddi oranda artırdığı uyarısında bulunuyor Hollanda Sağlık Kurulu'nun evinde.
Evet. Bir başka benim de ilgimi çeken bir haber daha var. Kafatası ölçümüyle kariyer planlaması haberi çok ilginç gerçekten. İşsizlere yeniden meslek edindirme konusunda resmi kurumlara danışmanlık hizmeti veren bir şirket, kişinin kafatası ölçümüyle ağız ve burun yapısının özelliklerine bakarak kişiye en uygun mesleği belirliyormuş. Acaba kişiler yanlış meslek mi seçmişler? Belirlemeler neyi gösteriyor acaba?
Bu işsiz kalan ve yeniden işe yönlendirilen kişilerle ilgili çalışan bir şirket, Talent Tester adlı bir şirket. Şirketin yöneticisine göre kişinin kafa ve yüz yapısı, onun kişiliği ve yetenekleri hakkında ciddi ipuçları veriyor. Örneğin şirkete göre geniş kafatası geniş olan, alnı geniş olan insanların algı yeteneği daha yüksek ve birçok işi yapabilecek kapasitede. Örneğin burun yapısı bir insanların işe uygun olup olmadığı konusunda çok ciddi ipuçları veriyor. Ya da ağız yapısının kişilik ve mizaç ilişkin ciddi ipuçlar barındırdığını belirtiyor. Bu 4 seanslık bir test ve yaklaşık 550 euro ücret gerektiriyor. Bunun 510'unu hükümet karşılıyor işsizlere yeniden iş bulunması konusunda. Tabii tartışılıyor da özellikle üniversitedeki bilim insanlarına göre bunun bir geçerli ya da bilimsel kanıtlanmışlığı yok. İş psikologları bunun fal yorumu ya da astrolojiden çok farklı olmadığını, bilimsel bir geçerli olmadığını belirtiyor. Ancak bunu yapan şirketin savunusu da evet bilimsel değil ama biz de öngörülerimize güveniyoruz. Şu ana kadar işe yönlendirdiğimiz hiç kimse hiçbir iş yeri bu insanlardan memnuniyetsizliğini bile getirmedi. Yani bizim yaptığımız öneriler ve bizim yaptığımız yönlendirme neredeyse %100 doğru. Biz sonuca bakıyoruz. Önemli olan bilimsel olup olmaması değil. Bizim uyguladığımız yöntemin başarılı olup olmadığı önemli. Biz başarılıyız. O yüzden de bu yöntemin arkasındayız açıklamasını yapıyorlar.
İş yeri getirmemiş olabilir ama kişiler nasıl yönlendirilen meslekler konusunda, onlar da aynı zevki alıyorlar mı acaba? Ben şimdiye kadar yanlış meslek seçmişim, tam mesleğimi buldum diyorlar mı?
Tabii ki şirketin açıkladığı verilere göre gönderilen insanlar da iş yerlerinden ve yaptıkları işlerden memnunlar. Yani nihayet artık kendime uygun bir iş yeri ya da bir iş buldum görüşünde olanların sayısının hayli yüksek olduğunu belirtiyor şirket yetkililerinin gündoruk.
Evet. Peki sevgili Yusuf Özkan, çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Yine birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın diyoruz size başkentte.
Hoşça kalın, iyi yayınlar.
Teşekkürler.
bizden ötesi de varmış. Yaşananların hepsi meğer birer yalanmış. Kaderimde bu da mı vardı? Sevdiğimi başkalarıyla göreceksem eğer kör olsun bu gözler. Görmeyeyim bir daha. Kaderimde bu da mı vardı? Sevdiğimi başkalarıyla göreceksem eğer kör olsun bu gözler. Görmeyeyim bir daha. Yaşayamam ki, ölürüm hasretinle. Yar, ellerin nerede? Ya beni de götür ya da gitme. Bilirsin sensiz ben hiç yaşayamam ki, ölürüm hasretinle. Geçer oldu ömrümde. Anılar birer birer batırır hançeri kalbime. Kaderimde bu da mı vardı? Sevdiğimi başkalarıyla göreceksem eğer kör olsun bu gözler. Görmeyeyim bir daha. Kaderimde bu da mı vardı? Sevdiğimi başkalarıyla göreceksem eğer kör olsun bu gözler. Görmeyeyim bir daha. Yaşayamam ki, ölürüm hasretinle. Yar, ellerin nerede? Ya beni de götür ya da gitme. Bilirsin sensiz ben hiç yaşayamam ki, ölürüm hasretinle. Yar, ellerin nerede? Yaşayamam ki, ölürüm hasretine. Yar, ellerin nerede? Ya beni de götür ya da gitme.
Sözler ve düşler. Tülin Şen Altınlı yazdı. Sevgiyle anıyoruz. Özlüyorum yağmur kokusunu. Yağmura hasret kaldığımdan değil, mevsimin armağanı damlalar sık sık düşüyor yeryüzüne zaten. Bu özlemin sebebi yaşadığım yerin kelimenin tam anlamıyla bir beton ormanı olması. Yağmur bulutları damlalarını topraktan esirgemese de özellikle şehirlerde toprakla buluşamıyor ki damlalar. Beton duvarlara, asfalta çarpıp kalıyor. Hatta yüksek binaların çatıları yarıda kesiyor çoğunun yolculuğunu. Öyle bir zamandayız işte. Onları yeryüzüne düşmüş saymıyorum bile. Oysa yağmur damlalarının toprakla buluşması nasıl da güzel bir kavuşmadır. Bir de mevsimlerden ilkbaharın sonları, yaz ortası ya da sonbaharın ilk zamanlarıysa. Doğanın arınma keyfine gözleriyle tanıklık eder insan. Hatta yüreğinde hisseder bu keyfi. Aynı anlarda teninize serin bir dokunuştur bir yanıyla. Saçlarınızda şefkatli bir akış. Ve o koku. Mis gibi bir yağmur kokusu. Bildiğiniz hiçbir kokuya benzemez. Doğadaki her şeyden birer parça almıştır çünkü. Yaprağın yeşilinden, toprak kahvesinden, bulut beyazından, rüzgar serinliğinden, bildiğimiz bilmediğimiz bütün çiçeklerden, kış cıvıltılarından, börtü böcek seslerinden, belki de hiç görmediğiniz ve göremeyeceğiniz diyarlardan, denizlerden, her şeyden, her şeyden birer parça alır, bir araya getirir, damıtır ve sunar size. Hem de beş duyunuza hitap eden bir sevgi seliyle. İşte bütün bunlarla birlikte kendince şıpır şıpır bir şarkı tutturur yağmur. Kimi zaman hafifçe mırıldanır, kimi zaman yüksek sesle. Kulaklarınızda huzurlu bir şarkı olur, can kulağıyla dinlersiniz. Her yağmurda işi gücü bırakıp penceremden dışarı bakarım ben. Birkaçı dışında telaşlı adımlarla yürüyen insanlar görürüm. Gülümserim sessizce. Çünkü ıslanmamak için telaşlı ve hızlı attıkları her adımın onları bir sonraki yağmur damlasına daha çabuk ulaştırmaktan başka bir işe yaramadığını düşünürüm. Geride bıraktıkları yağmur damlalarının muzipçe güldüğünü hayal ederim. Sahi, sokak lambaları yağmurdan kaçmanın bir faydası olmadığını bildiklerinden mi dururlar oldukları yerde öylece acaba? Yoksa yağmurun keyfini yaşamak istediklerinden mi? Benim gibi. Severim ben yağmuru. Yağmur keyfini severim. Ve ne zaman yağmur yağsa, bir beton ormanının ortasında değil, doğanın bağrında olmayı dilerim. Onun arınma keyfine gözlerimle tanıklık etmek için. O keyfi yüreğimde hissetmek için. Serin dokunuşunu, saçlarımdan şefkatle akışını yaşamak için. Ve o kokuyu yaprağın yeşilinden, toprak kahvesinden, bulut beyazından, rüzgar esintisinden, bildiğim bilmediğim bütün çiçeklerden, kuş cıvıltılarından, börtü böcek seslerinden, belki de hiç görmediğim ve göremeyeceğim diyarlardan ve denizlerden birer parça alıp damıtarak sunduğu kokuyu ciğerlerime çekebilmek için. Yağmurun şarkısını dinlemek ve onunla birlikte şarkı söylemek için.
Belki döner gelirsin. için bir sabah. Ağlamaktan usanmadan, her gün ağladım durmadan, şimdi beni yalvartmadan gel. Yaz yağmuru düşer durur yüreğime, bir küçük aşk yeter benim hasretime. Sen de benim yağmurum damla damla, gir gönlüme. Yaz yağmuru düşer durur yüreğime, bir küçük aşk yeter benim hasretime. Sen de benim yağmurum damla damla. Seneler geçti senden sonra, ben hep yalancı aşklar yaşadım. Hiçbir zaman ölmeyen şarkılar gibi, ben hiç seni unutmadım. Şimdi hatırlarım eski günleri, belki döner ağlamaktan usanmadan, her gün ağladım durmadan, şimdi beni yalvartmadan gel. Yaz yağmuru düşer durur yüreğime, bir küçük aşk yeter benim hasretime. Sen de benim yağmurum. Yeter benim hasretime, sen de benim yağmurum damla damla.
Ve sevgili dinleyenlerimiz, işte ne çabuk geldik programımızın sonuna. Yeni bir hafta, yeni bir program dedik ve işte gerçekten sonuna geldik. Zaman su gibi akıp geçiyor. Kıymetini bilmek gerek diyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Başlayan gününüzün en güzel şekilde devam etmesidir Hayatın Sesleri ekibi olarak dileğimiz. Evet, haftaya nasıl başladınız bilmiyoruz, güne nasıl başladınız bilmiyoruz ama yeni bir hafta yeni bir umuttur sevgili dinleyenlerimiz. Umudunuzun gerçeğe dönüşeceği bir hafta olsun bu haftada diyoruz bizler Hayatın Sesleri ekibi olarak. Yarın yine 15 haberleri sonrasında siz sevgili dinleyenlerimizi, özellikle yurt dışından bizi dinleyen dinleyicilerimizi, uzaklarımızı yakın etmek için bizler başkentten yine sizlere sesleniyor olacağız. Beğeneceğinizi umduğumuz bir programla yine sevgili dinleyenlerimiz, yine sizler için seçtiğimiz müziklerimiz, konularımız ve konuklarımızla TRT FM ve Türkiye'nin Sesi Radyosu birlikteliğinde yine sizlerle olacağız. Sizleri de bekliyoruz başkente. 15 haberleri sonrasında görüşmek üzere diyoruz. Bugün de programı sizler için Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar sevgili dinleyenlerimiz. Yayınımızı sizlere sevgili Recep Özdem ulaştırdı. Teşekkür ediyoruz ve ben Nilgün Doruk sundum. Yarın 15 haberleri sonrasında yine başkentte buluşmayı dilerken elektronik posta adresimizi vererek veda edelim istiyoruz. hayatinsesleri@trt.net.tr. Programımızla ilgili görüşlerinizi, düşüncelerinizi yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Programımızda duymak istediğiniz konuları ve konukları da yazabilirsiniz. Yine Hayatın Sesleri Facebook ve Twitter'daki sosyal medya hesaplarımızın adları, buralardan da ulaşabilirsiniz. Kaçırdığınız programlarımızı yine buralardan da takip etmeniz mümkün dedikten sonra bugünlük alasmarladık diyoruz. Yarın 15 haberleri sonrasında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Düşünürken bir çiçekle kalkmış gelmiş, film orada koptu zaten.
Canım olur kendileri, anlayan anladı beni.
Lacileri çekmiş gelmiş, dibim orada düştü zaten.
Vay vay vay, kimler gelmiş, günlerdir nerelerdeymiş.
Özlesi gelmiş birden.
Çok pis özlemişim zaten, tam içim kararmışken.
Günüme can kattı resmen.
Derken derken akşam oldu, erken erken.
Derken derken beni benden aldı resmen,
beni benden aldı resmen.
İnsan bazen susmak ister, susmak da güzeldir bazen. Bazı heyecan ister. Öyle bir gün yaşandı cidden.
Vay vay vay, kimler gelmiş, günlerdir nerelerdeymiş.
Özleyesi gelmiş birden.
Çok pis özlemişim zaten, ruhsuz ruhsuz dolaşırken.
Günüme can kattı resmen.
Derken akşam oldu, erken erken.
Derken derken beni benden aldı resmen.
Beni benden aldı.
Kimler gelmiş, günlerdir nerelerdeymiş.
Özleyisi gelmiş birden.
Çok pis özlemişim zaten, tam içim kararmışken.
Günüme can kattı resmen.
Derken derken akşam oldu, erken erken.
Derken derken beni benden aldı resmen.
Beni benden aldı resmen. Beni benden aldı resmen.
Hayatın Sesleri.